Ayrım 19, Bay Leonidas'ın Tuhaf Hikayesi, Tuncay Çevik, sayfa 201. Faraziyelerimi bir yana bırakıp insanlığın zaferi başlıklı yazıyı okumaya koyuldum. Alman kuvvetlerinin mukavemet gücü kırılmış ve kayıtsız şartsız teslim olmayı kabul etmiştir. Bu havadis tüm dünyada olduğu gibi yurdumuzda da sevinç ve coşkuyla karşılanmıştır. Bugün ve yarın yurdumuzdaki tüm müesseseler, caddeler, sokaklar, evler bayraklarla süslenecektir ve bugün itibariyle tüm şehir ışıklandırılacaktır. Bu umut dolu yazının tatlı düşüyle aydınlanmıştım ki kıyıya köşeye sinmiş sinik bir havadis fark ettim. Hava gazına, elektriğe, nakil vasıtalarına 2,5 kuruş zam yapıldı. Bu kıymetli havadis nedense itilip kakılmıştı bir köşeye. Bakışlarımı en aşağılara kaydırdığımda kilisede korkunç cinayet adlı başlığı gördüm. İçimi kahredici bir huzursuzluk kaplamıştı. Vakanın dillendirilmesinden rahatsız olmuştum, yine de merakla okumaya başladım. İstanbul şehri dün sabah kilisede işlenen esrarengiz bir cinayet hadisesiyle çalkalanmıştır. Hadisenin tafsilatı şudur. 7 Mayıs 1945 günü sabahı saat 8 civarında Saint Antoine Kilisesi'nin avlusunda kanlar içinde yerde yatan bir erkek cesedi bulunmuştur. Yapılan ilk tetkikle maktulün göğsüne aldığı bıçak darbesiyle öldüğü anlaşılmıştır. Tahkikat emniyet makamlarınca son derece gizli yürütüldüğünden maktulün açık kimliği gizlenmiştir. Hadisenin tafsilatında cinayet silahına dair yürütülen mesnetsiz mütalaa dışında bir noksan yoktu. Derine inmedikleri içinde rahatlamıştım. Tam derin bir oh çekmiştim ki İzzet dikildi tepemde. Yüzü mehtaba açılan bir ışıltı gibi aydınlıktı. ''Patron!'' diyerek karşıma geçti. Elinde küçük siyah bir poşeti sıkı sıkı tutuyordu. ''Sabah şerifleriniz hayrolsun beyefendi!'' dedim imalı bir gülümsemeyle. Masum bir gülümseyiş gezinti pürüzsüz yüzünde. ''Vallahi haklısın patron, ama kendimi sana affettireceğim.'' dedi ve poşetin içinden lacivert deri kaplı bir defter çıkardı. ''Bu defterde Bay Leonidas'ın hikayesi yazıyor. Amma ne hikaye!'' dedi iştahlı bir sesle. ''Edis kasayı açmayı başardı.'' demek diye mırıldandı. ''Bizim balıkçı gün doğmadan açtı kasayı. Şu at hırsızı kasayı açtı, sen de gözünü aç.'' diyerek Ömer Efendi uyandırdı beni. ''Ömer Efendi çok eğlenceli bir ihtiyar vallahi. Neyse, kasaya verdim dikkatimi. İçinden lacivert deri kaplı bir defter, bir takım senetler, itimat sözleşmeleri, muhacir kayıtları, tasfiye talepnameleri filan çıktı. Hepsini inceledim. Dikkatimi celbedenleri yanıma alıp getirdim.'' Lacivert deri kaplı defteri masanın kenarına iteleyip poşetin içinden parçalanmış kağıtlar çıkardı. Masanın üzerinde kağıtları itinayla birleştirdi. ''Eski tarihte bir senet. Üzerindeki ismi görüyor musun patron?'' ''Bay Granis'in adı yazıyordu. Adının üzerinde eğri büğrü bir G harfiyle başlayan garip imzası da vardı.'' ''Nereye varmaya çalışıyordu?'' bizim meraklı ilgiyle dinlemeye devam ettim. ''Bay Leonidas unutulmaya yüz tutmuş acılarını zihninin karanlık odalarından çıkarıp deftere satır satır yazmış. Bay Granis'ten sitemle bahsetmiş. Defteri okuduktan sonra Bay Leonidas'ın Bay Granis'e hiç güvenmediğine hükmettim. Bu senet aralarındaki güven probleminin kanıtı. Bay Granis'in Bay Leonidas'ı oğlu gibi sevdiği filan yalan. Bay Leonidas'ın ki zannediyorum ahde vefa. Bay Granis'ten iyilik görmüş, mukabilinde ona iyilik yapmış olmalı. Yoksa insan babası gibi gördüğü birine senet düzenler mi? Bir de şu kağıtları inceledim patron.'' Kağıdın üzerinde kırmızı kalemle yuvarlak içine alınmış bölümleri gösterdi. ''Şunları incele patron. Bay Leonidas'ın hesabındaki tuhaf hareketleri görmemek için insan aptal olmalı. Andrea adında birinin hesabına düzenli olarak para nakli mevcut. Hem de ne para? Ayın muayyen günleri bu para nakilleri gerçekleşmiş. Bay Leonidas'ın ana parası sabit kalırken ne hikmetse hesap daima kabarmış. Fakat bir süre sonra ana para da birikenlerde sırı olmuş, toz olup uçmuş sanki. Hayret, Bay Leonidas bu paranın peşine düşmemiş. Daha da hayret edilesi bir durum mevcut. Andrea adındaki bu meçhul şahsın hesaplarını tahkik ettim. Onun hesabından da Bay Granis'in hesabına düzenli aralıklarla para nakli gerçekleşmiş. Yani kısacası Andrea, Bay Leonidas'tan çaldığı paraların bir miktarını da aynı gün içerisinde Bay Granis'e naklediyormuş. Günler birbiriyle örtüşüyor. Andrea'yı takip ettim ama... Lafı İzzet'in ağzına tıkıverdim. Paris'e kaçtı deme. Aynen öyle patron. Sen benden evvel bunları biliyor muydun? Hepsini değil diyerek açıkladım. Andrea'nın adı hasbelkader karşıma çıktı. Kaçtığını da bu sabah öğrendim. Tosyalı'yı da yakalayıp nezarete tıktım. Dediğin doğruymuş. Sabah caminin yanındaki ziraat binasının ıssız bir yerine konuşlanmıştım. Kendi ayaklarıyla beni Tosyalı'ya götürdüler. Bugün düğüm çözülecek patron diyerek heyecanlandı İzzet. Bu kadar aceleci düşünme diyerek hevesini kırdım. Dün gece Benjamin öldürüldü. Yüzü değişti İzzet'in, heyecanı balon gibi sönüvermişti. Karamsar olma dedim, düğümün çözülmesi yakın. Benjamin'in öldürülmesi kafamı karıştırdı sadece. Katil her kimse çocuğu arkadan saldırmış, delik deşik etmiş adeta. Son darbeyi de vahşice boynuna indirmiş ama ardında ayak izini bırakmış. Belki o da bir yanıltmaca, bilemiyorum. Bir de şöyle bir bilmecemiz var çözebilirsen. Banco di Roma, Andrea, Selanik, Perşembe, saat 8, Sirkeci Garı. Şimdi göstereceğim kağıdın hiçbir ehemmiyeti kalmadı öylese diye mırıldandı İzzet. Bende de iç açıcı havadis yok, sen anlat dedim. Heyecanını yitirerek safran sarısı kağıtları aldı eline. Kuyumculara mahsus damga pullu, itimat sözleşmeleri bunlar. Bay Leonidas bir takım mücevherler almış. Farklı tarihlerde ama kişi aynı, adı Neriman. Bay Leonidas'ın bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı kadınmış Neriman. Defterde okumuştum. Şu Irina mevzusunu hatırlıyor musun? Tosyalı'nın Irina'sı mı? Evet, bugün Tosyalı'nın Irina'sı ile tanıştım. Kadına Irina demiyorlar artık, Gülseren Hanım diyorlar. Bay Leonidas'ın bu kadına garip bir takıntısı varmış. Kadına Neriman der dururmuş. Bu çok tuhaf değil mi? Irina, Gülseren, Neriman. Yoksa hepsi aynı kişiler mi? Irina ya da Gülseren Hanım dediğin şu an nezarette mi? Evet. O vakit bunu anlamak kolay. Bu kağıtlarda Neriman'ın adresi kayıtlı. Adrese gidince vaziyet anlaşılır. Fakat tereddüt içindeyim patron. Birazdan söyleyeceklerim kafanı büsbütün karıştırabilir. Söyleyeyim mi? Söyle. İzzet cebinden küçük not defterimi çıkardı. Bunu hangi ara aldın? Dün gece cebinden almıştım dedim. Sen benim not defterimi almışsın patron diyerek gülümsedi. Gelelim asıl meseleye diyerek not defterinin yapraklarını çevirdi sonra. Şu adresi görüyor musun patron? Benjamin'in adresi bu. Kağıtları eline aldı İzzet. Bu itimat sözleşmelerindeki adres ile Benjamin'inki aynı dedi ansızın. Hem de kapı numarasına kadar. Bu vaka giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyordu. Can sıkıntısıyla söylendim. Tam ipucu yakaladık derken karanlık, dipsiz bir çukurun içine düşüyoruz İzzet. Benim de kafam çok karıştı patron. Neyse, evvela şu adrese gidelim, sonra Bay Granis'i alırız. İzzet'in önüne bir bardak çay ve iki küçük kurabiye bıraktı genç garson. Ama ben demeye kalmadan, müessesemizin ikramı efendim diye açıkladı genç garson. Çayını iç de öyle kalkalım dedim. Sevinç içinde yüzüme baktı İzzet ve çayını yudumlamaya başladı keyifle. Bir yandan çayını yudumluyor, bir yandan pencereye dolan manzarayı seyrediyordu. Patron dedi o bilindik meraklı ses tonuyla. Gülümseyerek baktım İzzet'e. Caminin girişindekiler mezar mı, ben mi yanlış görüyorum dedi. Evet, biri caminin banisi Hüseyin Ağa'ya, diğeri Davut Ağa'ya ait. Bu caddedeki tek cami burası. Hatta bu caminin önünde gördüğün hazin manzaraya dayanamayan bir şairimiz şiir bile yazmış. İzzet'in kaşları hayretle kalktı. Caminin bir şaire ilham vereceği aklıma gelmezdi dedi. İstanbul'un işgal yıllarında caminin önünden geçen işgal kuvveti askerlerinin mağrur tavırlarını gören Nazım Hikmet bu vaziyet karşısında derin bir kalp ağrısı duymuş ve Ağa Cami şiirini yazmıştı. Hafızama kazılmış bu şiirin ilk kıtasını tok bir sesle okumaya başladım. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami, seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. İçlenmişti İzzet, gözlerindeki manalı parıltı bir anda sönüvermişti. Bu şiiri kim yazmış diye sordu buruk bir hava içinde. Nazım Hikmet dedim kısık bir sesle. Zira güzel memleketimde onun adını kuvvetle zikretmek yasaktı. Şairin adını işitince yüzünü buruşturdu bizimki. Belli ki bizimkinin pek haz etmediği bir isimdi. Merakımı yenemeyerek sordum. Şair Nazım'ı sevmiyor musun? Pek haz ettiğim bir isim değil patron dedi hiç lafı kıvırmadan. Birini sevmen için sana tahakküp edecek değildim. Lakin ben sana bahusus şair Nazım'ı sordum. Onun fikirleriyle çatışabilirsin, hatta ona küsebilirsin. Ama onun şiirleriyle çatışmak, onun şiirlerine küsmek kabul edilemez. Şiirlerini de parmaklıklar ardına gönderirsek, işte o vakit şair hürlüğünü yitirir. İzzet'in çehresi puslandı bir müddet, sonra yüzünde hürlüğünü ilan etmiş bir kuşun sevinçli kanat çırpınışları dolandı. Havada asılı kalan çay bardağını bırakıp ayaklandı. Galata Köprüsü'ne kadar da hiç ağzını açmadı. Ayaklarının ucuna salarak gözlerini derin derin düşünmüştü yol boyunca. İskeleye inen merdivenlerde durakladı, elini cebine koyup gökyüzüne baktı umutla. ''Belki de sen haklısın patron.'' diyerek mırıldandı. ''Bir insan her yönüyle mükemmel olamaz. İnsanı bir tarafıyla muhakeme edip yargılamak kabul edilemez. Zira insan içiyle dışıyla varlığına anlam kazandıran bir cevherdir.'' Nihayet beni anlamıştı İzzet. Böyle düşünmene sevindim dedim ve ekledim. Üstelik birini yargılarken evvela yekpare bir aynada kendimize bakmalıyız. Biz kimiz? Kim olduğumuzu bize hatırlatan aynalar gibi insanların gözlerinde de kendimizi aramalıyız. Bu düsturla yaşadığımız vakit başkalarını tenkit ederken yahut yargılarken daha insaflı oluruz. İzzet sözlerimi memnun bir ifadeyle karşılayarak köprüye yanaşan vapurlara baktı. ''Vapuru kaçırmayalım patron.'' diye mırıldandı. Bakışlarımı köprüye yanaşan saadetli vapurlara çevirdim. Henüz Kadıköy vapuru köprüye yanaşmamıştı. ''Daha vakit var.'' diye mırıldanarak iskeleye doğru yürüdüm. İzzet de yanım sıra yürüdü mesut bir hava içinde. İkimiz de içimizdeki huzursuzluğu bir nebze olsun saklayabilmiştik. Ta ki bacasından kurum rengi dumanları gökyüzüne salan Kadıköy vapuru görününceye dek. Yalana sıcak bir dost gibi sarılan insanın sözlerine itimat edilmez. Dumanlara sıkı sıkıya tutunan iskelenin üzerinde sallanıyorduk. Uzaklarda görünmüştü vapur. Denizin üzerinden hevesle kayarak köprüye yanaşmıştı. Yolcular aceleci ve naziktiler. Birbirini kovalayan adımlarla vapuru doldurmuşlardı. Biz de güvertedeki tahta oturakların serinliğine gövdemizi salarak kibarca oturmuştuk. Kadıköy'deki adresin gizemi içimizdeki huzursuzluğu hortlatmıştı. Bakışlarımı güvertedeki insanlara çevirdim. Simitlerini martılarla paylaşan lütufkâr amcalar, kuvvetle ihtimal akraba ziyaretine giden teyzeler ve onların yaramaz çocukları, mesaisini kovalayan memurlar, yüzünü okuduğu gazeteyle gizleyen insanlar, gözlerimi işgal eden tatlı bir manzaraydı. İzzet'e çevirdim bakışlarımı sonra. Bizimki bir yabancıymış gibi etrafında kayan manzarayı heyecanla temaşa ediyor. İnsanların kendisine baktığını görünce utangaç bir ifadeyle gözlerini yere indiriyordu. Güvertedeki bu manzara vapurdan inesiye kadar bir teviye sürdü. Vapurdan indiğimizde içimizi kaplayan huzursuzlukla birlikte elimizdeki adrese yollandık. Karanfil kokulu geniş bir sokağa girmiştik. Sokağın iki tarafını dolduran cumbalı ahşap evlerin perdeleri ardına kadar çekiliydi. Sokakta yakalarına kadar ilikli, tertemiz giyimli çocuklar neşeli bir oyun tutmuş, aç kapıyı bezirgan başı diye hep bir ağızdan bağırıyor, ellerin birleştiği köprünün altından çocuklar geçiyordu sırayla. Onların neşeli çığlıklarını dinlerken oracıkta kala kalmıştım. İzzet seslendi arkamdan. ''İşte şurası patron.'' İzzet kırık dallarında yaramaz çocukların izlerini taşıyan büyük ağacın gerisindeki evi işaret ediyordu. Sokağa açılan kapının önünde aldığım soluğu. Kapıyı tıkladım kibarca ve nezaketen birkaç adım geri çekildim. Evvela kapının üzerindeki camsız pencereden bir kadın başı sündü, sonra birden kayboldu. Çok geçmeden kapı hafif aralandı. Kapının aralığından solgun yüzlü bir kadın başını uzattı. ''Buyurun.'' dedi kibarca. Kumral saçlarının altında gölgelenen yüzü dikkatimi celbetmişti. Gülseren'e o kadar çok benziyordu ki şaşırmıştım. İzzet kulağıma yaklaşarak fısıldadı. Benjamin'e kapıyı açan bayan buydu patron. Özür dilerim dedim müşfik bir edayla. Sizi bu vakitte rahatsız ediyoruz. Neriman adında bir bayanı arıyoruz. Kadının yüzündeki bütün ışıklar söndü. Gözlerindeki parıltıyı kaybetmeden kımıldattı dudaklarını tereddütle. Buyurun benim. Müsaitseniz içeride konuşabilir miyiz? Biz cinayet masasından gidiyoruz. Bay Leonidas'ın cinayetini tahkik ediyoruz. Bilginize başvurmamız icap etti. Lütfen içeri girin dedi kadın kapıyı ardına kadar açarak. Tahmin etmediğim kadar sıcak karşılamıştı bizi. İçeri girdiğimde tuhaf bir koku çarptı yüzüme. Sofanın ortasındaki masanın üzerini kaplayan cam kavanozları fark ettiğimde o tuhaf kokunun menbaını anlamıştım. Cam kavanozların içi muhtelif otlarla doldurulmuştu. Neriman Hanım masanın etrafını saran eski püskü sandalyeleri göstererek ''Lütfen buyurun'' dedi. Kendime en yakın sandalyeyi çekerek oturdum. Neriman Hanım da karşıma geçti. ''Sizi dinliyorum'' dedi burnunu çekerek. ''Bay Leonidas'ı tanıyorsunuz değil mi?'' İnkara yeltenmedi. ''Evet tanıyorum. Bir dönem münasebetimiz oldu.'' ''Münasebetinizin boyutu neydi?'' Adını koyamadı Neriman Hanım. Yani arkadaştık, daha doğrusu güzel anlaşıyorduk diye geveledi lafı. Arkadaşınızın nazarında pek kıymetli olmalısınız. Ansızın gerildi. Ne demeye çalışıyorsunuz? İzzet poşetin içindeki safran sarısı kağıtları çıkarıp masaya bıraktı. Masadaki itimat sözleşmelerini sırasıyla Neriman Hanım'a gösterdim. Dikkatle bakınız dedim. Muhtelif tarihlerde Bay Leonidas mücevher almış. Mücevherleri satın alan kişi Bay Leonidas. Lakin adres size ait. Üstelik sizin adınız da geçiyor. Ne var bunda diyerek umursamaz bir tavır takındı Neriman Hanım. Bundan pek çok mana çıkarılabilir hanımefendi. Şu yaşadığınız eve bakıyorum da kırık pencerelerini dahi tamir ettirmemişsiniz. Bu kadar değerli mücevherleri olan bir kadın geçimini şifalı bitkiler satarak sağlıyor olmamalı. Neriman Hanım kabaran öfkesini gizleyerek mevzuyu değiştirdi. Bu işi babamdan öğrendim. Babam bu işte pek mahirdi. Beşeriyet doğanın bahşettiği şifadan habersiz maalesef. Kazdığım kuyuya düşmek üzereydi Neriman Hanım. Çok doğru bir söz ettiniz. Fakat her bitki için bu sözün doğruluğu münakaşaya açıktır. Doğada bazı bitkiler vardır ki bir tutamı dahi insanı öldürmeye haizdir. Baldıran otu gibi mi? Evet, verdiğiniz örnek pek manidar. Ünlü düşünür Sokrates de baldıran zehri içerek hayatını sonlandırmıştı. Zati ilk çağlardan bu yana en makbul cinayet silahı zehirli otlardır. Sizin aklınızdan geçenin bu olduğunu zannetmiyorum. İmalı konuşuyorsunuz. Lafın peşinde koşmaya niyeti yoktu Neriman Hanım'ın. Yeşil gözlerinin gerisinde ışıldayan gerçeği gizlemek gibi tuhaf bir gayreti vardı. Duvarda asılı duran fotoğraflara verdim dikkatimi. Fotoğraftakiler aileniz mi diye sordum. Arkasına döndü Neriman Hanım. Evet dedi. Mazinin ıstırabını derinlerinde duyan üzüntülü bir sesle. Hayatta değiller sanırım. İkisi de öldü. Peki kardeşiniz falan yok mu? Hayır yok. Peki şu fotoğrafta yanınızda duran kim? Benjamin ile birlikte oldukları fotoğrafı işaret etmiştim. O kardeşim gibidir diyerek açıkladı. Kardeşim değil ama annemin yakın bir akrabası o kadar. Öyle şaşkın şaşkın bakmayın. Annem Ermeniydi. Neyse Cihan Harbi başlamadan evvel yanıma iltica etti Benjamin. Çaresizdi. Benden başka sığınacağı kimse yoktu. O gün bugündür yanımda. Demek Benjamin'in öldüğünden henüz habersizdi. İçimde büyük bir boşluk büyüdü o an. Bu gerçeği itiraf edip etmemekte kararsız kalmıştım. Benjamin sizin Bay Leonidas ile münasebetinizden haberdar mıydı diye sordum ansızın. Hayır, onun hiçbir şeyden haberi yoktu. Peki Bay Leonidas ile nasıl tanıştınız? Bakışlarını kaçırarak düşünceli bir hale büründü. Yalanlarının kuyruğunu süsleyeceğe benziyordu. Lütfen dürüstlükle cevap verin dedim. Sakladığınız gerçekler sizin de sonunuz olabilir. Gözleri ateşli bir bilye gibi yuvalarında kımıldadı. Yoksa Benjamin'e bir şey mi oldu dedi sesini ortaya bırakarak. Benjamin öldürüldü dedi müteessir bir ifadeyle. Ardı ardına ağzına dolan sözcüklerin ağırlığından konuşamadı, kesintisiz ağlamaya başladı. "Üzgünüm," dedim teskin edici bir sesle. Yüzüne oturan acı ifadeyi bir nebze olsun silerek hıçkırıkları arasında "Ne zaman öldürülmüş?" diye sordu. "Dün gece," dedim. "Tevekkeli değil, Bay Leonidas'ın ölümünden sonra tuhaflaşmıştı," diye mırıldandı gözlerindeki yaşı silerek. "Ne biliyorsanız yalan katmadan bize anlatın," dedim. "Anlatayım da beni de öldürsün," diye acı acı söylendi Neriman Hanım. "Kim?" "Bay Granis," diyerek başladı itirafa. "Başımıza gelen tüm belaların amili gözü aç ahlaksız ihtiyardır. Kanıma girdi. Aklımda hiç yokken hayatıma dahil ettim Leonidas'ı. Onun gibi çocuk ruhlu, iyi kalpli bir adamı zehirlemeye kalktım. Kendimden çok utanıyorum." Elleriyle yüzünü kapadı Neriman Hanım, hıçkırıklara boğuldu. "Lütfen devam edin," diye ısrar ettim. Gözyaşlarına hüznünü karıştırarak devam etti. "Benjamin'in kumar borcu vardı. Tosyalı diye bir adam onu sıkıştırıp duruyordu. Para bulmam gerekiyordu. En gafil anımda Bay Granis çıktı karşıma. Leonidas'ın meftun olduğu Neriman adında bir kadından bahsetti. Leonidas'ı kendine aşık edersen çok paran olur," dedi. "Oluk oluk para akacak," diyerek beni kirli oyununa dahil etti. Hakikaten bir süre sonra para kendiliğinden akmaya başlamıştı. İhtiyar ise doymak bilmiyordu. Leonidas'ı zehirlememi istedi ama yapamadım. Leonidas'ın yemeklerine zehirli otlar karıştırıyordum. Lakin bunun dozunu ayarlıyordum. Çünkü onu öldürmek istemiyordum. "Bay Leonidas'ı en son ne zaman gördünüz?" "Ölümünden bir gün evvel Erguvan şenliklerine katılmıştık. O kadar heyecanlıydık ki vapura binerken bilet kestirmeyi unutmuştuk. Vapurda cezalı bilet kestiler." 19. ayrımın sonu. Sayfa 213.